Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Gin Dobre, Jore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi paylaşın aşağıdan yayını. Biliyorum bugün yayının başlığını gördüğünüz zaman dediniz ki, heh ya tam da böyle işte, hakikaten hangi birine yetişeceğimizi şaşırdık. Onları konuşacağız bugün. Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan yapacak paylaşımlarını herkese davet edecekler. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Şu dakika itibariyle yaptım hatta Twitter'dan. Hangi birine yetişeceğiz? Bunu şaşırdık kavramı. Aslında hani günlük hayat içinde çok kullandığımız bir şey genelde hayat ailesinden bahsederken. Hani borçlara mı yetişeceğiz, çocukların derdine mi yetişeceğiz, okulu vardır, odur budur bilmem ne. Bunlardan mı konuşacağız, bunları mı yakalayacağız için kullanılır. Ama bizim ülke olarak bambaşka sorunlarımız var. Hatta biliyorum ki çok yakın bir zamanda çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşurken o da aynı şeyi söyledi. Bazen başka ülkelerin dertlerini kıskanıyorum dedi. Çok doğru, çok doğru yani üzerinde düşündükten sonra yani kıskanmak olmasa bile şunu dediğinizden eminim sizin de. Bu sizin yaşadığınız dert mi ya? Bir de bizdekilere bakın. Bunu farklı başlıklar altında değerlendireceğiz, konuşacağız bugün. Çünkü burada yaptığımız şey sadece konuşmak değil aslına bakarsanız. Biz bir yandan birbirimizin dertlerinden de haberdar oluyoruz. Öte yandan dertlerin ne kadar benzeştiğini anlatıp onları göstermeye çalışarak şunun da farkına varmanızı istiyorum. Biz madem bu kadar dertlerin farkındayız, her şeyi biliyoruz, niye bunu yaşamak zorundayız? O zaman ikinci bir kavram geliyor gündeme. Birkaç zamandır konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Bir demokrasi oyunu oynamak, demokrasi oyununun içinde olmak gibi kavramlar. Sevgili Murat da, Murat Sevinç de buna ilişkin bir yazı yazdı. Hatta onun yazısını kullanarak Levent Gültekin de üzerine bir şeyler anlatmaya çalıştı. Onun yazdıkları doğrusunu isterseniz tatmin edici değil. Yani biraz böyle tribüne oynamak sıkça yaptığı gibi. Ama Murat'ın yazdığı, akademik veriler üzerinden yazdığı şeylerle demokrasi oyununun tarifini yapmak gerekiyor sanırım. Dün gece hepiniz uyurken, herkes uyurken, bütün dünya yatmışken dünya üzerinde 3 tane önemli gelişme oldu. Bir kere Nobel Kimya Ödülü. İki kadın bilim insanına verildi. Şimdi bu cümleyi kurmak bile başlı başına ayrımcılık aslında. İki erkek bilim adamı aldı demek ne kadar saçmaysa iki kadın bilim insanı aldı demek de o kadar saçma olmalı değil mi? Ama bizde öyle olmuyor maalesef. Bizde onun yerine şöyle bir şey oluyor. Kadınları vurgulamak zorunda kalıyoruz ki bu kadar ezilmişlik, bu kadar aşağılanmışlık bir şekilde ortaya çıksın. Buna rağmen yaptılar diyebilmek. Bir biyologla bir biyokimyacı. İkisi DNA üzerinde yaptıkları çalışmalarla müthiş bir başarıya imza attılar. Yeni bir başarı değil, yıllardır devam eden bir proje ve kanser çalışmalarında artık gelinen nokta 2020 yılı içinde onların bu büyük ödülü kazanmalarını sağladı. İkincisi Amerikan başkan yardımcıları bu kez kendi aralarında tartıştı. Demokratlar açısından başkan yardımcısı adayı çok daha önemli, hatta başkandan daha önemli biliyorsunuz. İşin o boyutu var ama üçüncüsü bizde benzine ve motorine zam geldi. O kadar saçma bir şekilde geldik ki hem de şu anda artık sayarken daha önce de yapıyorduk bunu ama 2, 3, 4, 5 diye yapıyorduk. Şimdi birden 6'ya kadar saydıktan sonra 7, 8, 9 ve 10 artık bambaşka sayılara büründü. Yani bu rakamlardan bahsederken biz normal 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i saydıktan sonra 6'yı da hadi biraz sıkıştırarak saydıktan sonra 6'yı saymayalım. 6'ya mazot diyelim, 7'ye benzin diyelim. 8'i biliyorsunuz o saçaklının parası, 9'u Avrupa'nın kullandığı para, 10 da İngilizlerin, kırmızı urbalıların kullandığı para. Bizim hayatımızda böyle sorunlar var ve bütün bunlara rağmen çıkıp gözümüzün içine baka baka karşısında kendisine takla atacağını bildiği, çünkü kendisinin de efendisinin oraya oturttuğundan emin olduğu bir tipin ha ha falan diye güldüğü, dövizle mi borcunuz var, maaşınızı dövizle mi, dolarla mı alıyorsunuz diye sorgulayıp üzerine bir de ben dolarla kurla ilgilenmiyorum açıklaması yapan bir Hazine ve Maliye Bakanımız var. Elimizden gelen bir şey yok. İnsanların tamamı bundan şikayetçi. Artık döviz tamamen delirmiş durumda. Tamamen o kadar delirmiş ki. Dün akşam Mülkiyeliler Birliği'nin yayınında sevgili Ruşen'le, Ruşen Çakır'la birlikte memleket meselelerini konuştuk. Benim öğrencilik zamanımdan da Artık bunu deme hakkım var sanırım. Mezun olalı 30 yıl olunca insan bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. O zamanların, hatta öncesinin 70'lerin büyük bir geleneği, ülkenin çarşamba söyleşilerinin içinde yeni dönemi artık pandemi koşulları nedeniyle online olarak uzaktan yaptık. Ama insanlar izlediler. YouTube'da da o video paylaşılacak zaten. Orada da konuştuk memleket meselesi başlığında. Memleket meselesini o kadar ayrı başlıklarda konuşmak zorunda kaldık ki, aslında yayın bittikten sonra bir anda omuzlarımda çok ciddi bir yorgunluk hissettim ben. Yaşamın yormasından söz etmiyorum. O yorgunluk hayata geldiğinizde başlıyor. En son kalıbı dinlendirmek üzere, hani emaneti sahibine çıkartmadan önce hissettiğiniz son yorgunluk. Bu öyle bir şey değil. Bu gündemin ağırlığı, gündemin şişkinliği. Ama demin sorduğum soruyla beraber, herkes aynı sıkıntıyı yaşıyorsa o zaman biz niye yaşıyoruz bunu? Madem şikayetçisin, şikayetini göster. Demokrasi oyunu nedir, bunu konuşalım. Bunu konuşmak zorundayız. Çünkü demokrasi oyununun başlıklarından en önemlisi halkın katılımcı olarak demokrasinin içinde yer alması. Bu vazgeçilmez özellik. Diğer her şeyi tartışılabilir. Ama demokrasiden bahsedeceksek halk katılımcı olarak onun içinde olmalı. Yani sadece istediklerini değil, istemediklerini de söyleyebilmeli halk. Bugün Türkiye'de böyle bir şey söyleniyor mu? Dün üst üste yayınlanan haberler, bugün yayının ikinci bölümünde konuşacağız, bugüne yansıyacak haberler aslında baktığınız zaman bunun doğru olmadığını gösteriyor. Mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde öyle bir haber var ki, jeotermal elektrik santralleri yapımı için Türkiye'nin, geçtim Türkiye, ya Türkiye'nin demeyelim, çok küçümsemiş oluruz o zaman, dünyanın cennet koylarının tamamen imara açılması, bunlarla ilgili artık ihale kanununun çalıştırılması anlamına geldiği söyleniyor. Bir sonraki haberde şundan bahsediliyor. Meclis yeni yasama dönemi çalışmalarına başladı. Geçen hafta, bugün ayın 8'i, tam birinde başlamıştı. Yasal olarak öyle olmak zorunda. Ve Plan Bütçe Komisyonu'na hızlıca apar topar getirilen bir kanun teklifiyle artık meclisten geçecek bütçenin fonksiyonel olması üzerinde anlaşılmasını istediğini söylüyor iktidarın. Ne demek fonksiyonel bütçe? Yani siz bütçenin detaylarını değil, büyük kalemlerin detaylarını değil, sadece genel anlamlarını bileceksiniz. Yani yeni bir köprü, yeni bir otoyol yapıldığı zaman, beşli çeteye bu teslim edildiği zaman kaç para verileceğini, bir hastanenin şehir hastanesi yapacağız deyip Mersin'de örneği olduğu gibi zıkkımın kökünü hastane yaptıktan sonra oraya dökülen milyonlarca euroyu duymayacaksınız. Bunun bir önemi yok. İktidarın temsilcileri diyorlar ki senin bunu bilmene gerek yok. Çünkü sen bunu bilecek olursan huzursuz oluyorsun. Oysa demokrasi dediğimiz şey tam da bu işte. Yurttaşların, katılımcı insanların huzursuzluklarını da söyleyebilmeleri. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde, yayının ikinci bölümünde göreceğimiz gibi, jeotermal santraller yapılabilmesi için dünyanın cennetlerinden vazgeçilmemesi mesela. Dün Fatih Altaylı'nın yazısında gördük. Sizler de gördünüz. Biz burada konuşmadık onu özellikle. Çünkü istedim ki bu o gündem maddesinin içinde yoğrulup gitmesin. Dün sabah konuştuğumuzun içinde. Yani ekonomi ağırlıklı bir gündemin içinde yok olmasına gönlüm razı gelmedi benim onun. Çünkü eğer öyle olsaydı biz de harap etmiş olacaktık. Hani AKP'nin vicdanı olarak nitelendirilen Bülent Arınç'ın bir süre gelen bir davanın içinde bağımsız hakem olarak yer aldığı ücreti mukabilinde, bunu da Fatih Altaylı, çünkü ben almadım o parayı ama onların aldıklarını biliyorum çünkü verilen bir para var diye konuşmuştu. Orada bir şirketle şahıs arasındaki anlaşmazlıkta şirket lehine karar alınması konusunda oy verdikten sonra o şirketin yönetim kuruluna girdiğini söylüyordu. Şimdi aklınıza ne geldi buradan bilmiyorum ama ben burada vicdanı falan bıraktım bir kenara. Bunun vicdanla falan bir alakası yok. Paraya tamah etmek, Arınç'ın hemen 3 Kasım seçimlerinin ardından verdiği o efsane unutulmayacak röportajda söylediği gibi bizim camiayı 3 şey bozar. Kadın, şöhret ve para sözü gibi, onu bir kenara koydum. Derdim o değil. Ama burada hakimlik, yani dışarıdan bir hakemlik yapılırken, özür dilerim hakimlik değil, hakemlik yapılırken tavrı böyle koyabilmenin artık pervasızlığından söz ediyorum. Dün mesela mecliste açtığı kamerayla aslında kendini afişe eden, gizli hesaplar üzerinden insanları mandalladığını hepimizin bildiği bir tip, Cumhuriyet'le mücadelesini İstanbul'un işgalden kurtuluşu üzerinden anlatmaya çalıştı. Becerebildi mi? Elbette beceremedi. Çünkü çapsızlık temel nosyon bu işlerin içinde. Ama sonuçta anlatmaya çalıştığım şey şu, sürekli olarak bir dokundurma var. İşte tam buraya geldiğimizde toplumda okuyanların, yazanların bir kısmı burada itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki bir oyun oynanıyor, demokrasicilik oyunu ve bu oyunun içinde ilk seçimde gidiyorlar ya demek hayal satmak insanlara. Bunu söyleyenlerden bir tanesi benim. Belki de ilk söyleyenim hatta. Çünkü yeni değil, ben 1,5 senedir söylüyorum bunu. Ama ben bunun bir oyun olduğuna inanmıyorum. Çünkü burada insanların söylediği, sevgili Murat'ın da dahil olduğu insanların söylediği, bugüne kadar Türkiye'nin çok da uzun değil, hepi topu 70 yıllık çok partili siyasal yaşamın içinde yaşananlar, yani Demokrat Parti örneğinden hareketle anlatılıyor bunlar. İktidarın gemi azıya almasından bahsederek anlatıyorlar. Oysa burada iktidarın gemi azıya alması kadar onu destekleyen kitlelerin ne hale geldiği de sorgulanmalı. Yani kitleler iktidardan bağımsız olarak bir yere yürüyor falan değiller. O coşkunluk içinde cehaletin bu kadar ayyuka çıktığı, omuzlarda taşındığı başka bir dönem sanırım hatırlamıyorsunuz. Ben 50 yaşındayım, hatırlamıyorum. Çok ciddi söylüyorum. İnanarak söylüyorum bunu. 50 yıllık yaşamımda ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu kadar cehaletin kutsandığını, lümpenliğin bu kadar öne çıkartıldığını, matah bir şeymiş gibi anlatıldığını ben hiç görmedim. Üstelik bunlar öyle bağlantılarla ortaya çıkıyor ki mesela işin içine mutlaka din ekseni yerleştiriliyor. Barış Terkoğlu bugünkü devam yazısında, dünden devam yazısında aslında, ismini burada anlatmaya, tekrar hatırlatmaya hiç gerek olmayan bir kütlenin, bir necaset kütlesinin, Gülhane Askeri Tıp Akademisi kapatıldıktan sonra yerine kurulan hastanede başhekim yardımcısı olmasına giden sürecin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor ve adını sanını vererek, açık açık söyleyerek diyor ki Recep abiye yakın olmak bir şans olarak onun tarafından adlandırılıyordu. Recep abi kim? Eski Sağlık Bakanı, en uzun süreli Sağlık Bakanlığı yapmış, kabinede en uzun süre Sağlık Bakanı olmuş kişi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekili. Hatta Barış'ın da yazısında hatırlattığı gibi kendisinden sonra gelen bakanın aslında, Mehmet Müezzinoğlu'ndan bahsediyorum, o makamda kalmamasını sağlayacak kadar aslında Menzil Dergahı'nın, Menzil Tarikatı'nın nüvelerini bakanlığın göbek deliğine kadar sokmuş insandan bahsediyoruz. Üstelik bu o kadar açıkça yazılmış, söylenmiş şeyler ki, mesela o da aynı yere atıfta bulunmuş, biz de burada konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Saygı abinin, Saygı Öztürk'ün yazdığı kitapta menzilcilerle yüz yüze yaptığı görüşmelerde onların da rahat rahat söylediği bir şey. Evet, burada yetişti diye. Burada yetişti. Bizim evlerimizden çıkmazdı. Sadece onun değil, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız için de aynı sözü söyleyen insanlar. Burada yetiştiler, burada büyüdüler. Ve o büyümenin eşliğinde zamanı gelip kendisi yetki sahibi olduğunda evdeki arkadaşlarının tamamını bakanlığa yerleştirdiğinde hiç kimse saklamıyor zaten. Bugün bakanlığın elinde yapılan bütün işlemlerin Menzil Dergahı tarafından yönetildiğini dünya alem biliyor. Hatta Barış yazısının içinde öyle bir şey atıfta bulunmuş ki bunu sadece ben söylemiyorum. Yani iktidarın göbek deliği içindeki insanlardan biri de söylüyor diye Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar danışmanlığını da yapan, bilinen biyografisinin, en bilinen biyografisinin de yazarı olan eski AKP milletvekili Hüseyin Besli'den dem vuruyorum. Hüseyin Besli tırık bir isim değil. Tırık kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü dışarıdan kendine bir yakınlık atfederek bunu yapmaya çalışanları da gördük. Hani cep telefonlarına gelmiş mesajlarla hanımefendiye, beyefendiye çok yakınım diyenleri, ağzından salyalar saçarak insanları işten attırmakla tehdit edenleri falan gördük. Öyle değil. Hüseyin Besli o kadar yakın bir insan ki şöyle anlatayım size. Erdoğan'la ilgili yazdığı biyografinin içinde Erdoğan'ın cezaevine girmesinden önce o cezaevine insan yerleştirdiklerini, İçerinin tefrişinin yapıldığını, Erdoğan'a göre içerinin ayarlandığını açık açık yazan bir insan Hüseyin Besli. Ve gerçekten sağ elinin baş parmağı kadar yakın bir insan. Buna ben de şahidim. Ve Hüseyin Besli'nin Akşam Gazetesi'nde 4 yıl önce yazdığı bir yazıya atıfta bulunuyor Barış. Diyor ki o yazıda, bugün FETÖ ile aynı yöntemleri kullanan yapıların, tarikatların, vakıfların gelecekte aynı sonuca varmalarının kaçınılmaz olacağını söylemek için kain olmak gerekmez. Dolayısıyla misal olarak İsmini palazlandığı şehirden, yani Adıyaman Menzil'den alan bir yapının özellikle bir bakanlığımızda neredeyse bütün pozisyonları kendi mensuplarıyla doldurmasına dikkat çekmek istedim. Bana ne demeden. Bunu söyleyen kim? Hüseyin Besli ve 4 yıl önce söylüyor. Bakın Türkiye bundan 4 yıl önce bir darbe girişimi belası yaşadı, bir utanç yaşadık hep beraber. Dünyanın 21. yüzyılı artık ilk 16 senesini de yemişken yepyeni ufuklara doğru yol aldığı bir dönemde biz darbe girişim belası yaşadık. Tam da bundan ötürü. Çıkıp iktidar temsilcileri açık açık söylediler bunu. Evet, bizim zamanımızda palazlandılar. Evet, yüz buldukları için, devleti bu kadar yönetir hale geldikleri için darbe girişiminde bulunacak kadar yüzsüzleştiler ifadesini kullandılar. Ve Hüseyin Besli bunu yazıyor. 4 yıl önce. Ben de şu soruyu soruyorum. 4 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın içinde ne değişti? Cevap vereyimse hiçbir şey. Hiçbir şey, tek bir çivi dahi değişmedi. Her şey aynı gidiyor. Bugün hala menzil tarikatının bu kadar etkin olduğunu söyleyebiliyorsak artık hiç sağa sola eğip bükmeye gerek yok. Burada çıkıp benim mücadelemi herkes biliyor, tek başıma mücadele ettim diyen Erdoğan bu işten suçludur. Bu kadar net kardeşim. Daha ötesi yok. O zaman Cumhurbaşkanı'nın buna el atması gerekiyor. Atmıyorsanız orada yaşanan her şeyden mesulsünüz demektir. Ötesi var mı? Hani diyoruz ya demokrasicilik oyunu diye. Demokrasi bir oyun değil. Demokrasicilik oyununun içinde tam da bunu söyleme zorunluluğumuz var. Hepimizin, hepinizin yüksek sesle korkmadan. Çünkü bu daha önce Erdoğan tarafından itiraf edilmiş bir şey. Evet, benim dönemimde palazlandılar diye. Biz dün yayında konuştuk, yayında anlatmaya çalıştım. Hüseyin Çelik'in ağzından FETÖ devleti ele geçirmiş, buna kargalar bile güler sözünü duyduk. Ama bakın Hüseyin Besli 4 sene önce söylüyor. Bir bakanlığı hangi bakanlık olduğunu anlamamak için gerizekalı olmak lazım. Sağlık Bakanlığı'nı kastederek söylüyor tabii. Ama bugünün Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde eğlenme geçmiyor bununla ilgili. O zaman bizim şu soruyu sorma şansımız ve hakkımız yok mu? Bir dakika ya. Bir, çekiniyor musunuz, korkuyor musunuz bu heriflerle mücadele etmekten? Eğer korkmuyorsanız niye yapmıyorsunuz? Niye? Demokrasicilik oyunu denen şey tam da bu işte. Demokrasi halkın katılımıysa, doğrudan katılımıysa tam buradan katılmak zorundayız hepimiz. Bu soruyu sormak zorundayız. Recep Akdağ dün sabah yayında da söyledim. Yüzüne bakarak bu kadar elimizde belge veri varken siz menzilci misiniz diye sormak zorundayız. Menzilciler evet bizdendir diyor çünkü. O zaman biz de soracağız. Ve bütün bunlar yaşanırken biz elimizden kayıp giden hayatı, koskoca bir ülkeyi gündeme getirmek zorundayız. Hani bugün deniyor ya insanlar, ilk seçimde gidecekler, bu bir kandırmaca. Neden? Demokrasicilik oyunundan bahsedenlere şunu sormak isterim o zaman. Peki geçen sene 31 Mart'ta yaşananlar da oyunun bir parçası mıydı? Yani şu mu yapıldı geçen senede? İnsanlar göstermelik olarak bir seçim kaybettiler. Aslında iktidarlarını daha da böyle garanti hale getirdiler. Böyle mi? Alakası yok. Eğer öyle olsaydı bugün hala canla başla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kaptırdıkları rant düzeninin peşinde koşmazlardı. Hala oradan kıymağa bile muhtaç durumdalar. Çünkü para oradan geliyordu. Şu anda yok. O zaman bizim başımıza başka bir şey, bir soru gelip o soru gündemin tam göbeğine oturmayı hak ediyor. Nedir o soru? Şu. Peki bütün bunlar yapılırken bizim garantimiz olacak, güvencemiz olacak şey ne? Hukuk değil mi? Hukuka ilişkin de bugün Bedri Baykam'ın bir yazısı var. Ben sabah okuduğumda aslında benzer örneklerini çok gördük. Hani bugün yayının başlığında konuştuğumuz gibi keşke dert bu kadar olsaydı dedirtebilecek sorunlardan bir tanesi. Edirne cezaevinden adını da verdiği bir mahkumun mektubunu paylaşıyor bugün Bedri Baykam. Ve diyor ki ya ben siyasi nedenlerle hapse düşmüş bir insanım. Kardeşim ben kitap okumak istiyorum ama cezaevi yönetimi yeni bir karar aldı ve bize 20'den fazla kitabın bizimle paylaşılmasını engelledi. Üstelik kitapları Edirne'den içeriden almak zorundayız. Alınan kitaplar buraya getirilmek zorunda. Gazeteler için de aynı şekilde basın ilan kurumunun onayı gerekiyor. Bakın bu çok basit bir dert gibi görünebilir. Ama şunu unutmayın diye söylüyorum. Toplumda tırnak içinde özgür olan insanlar ne kadar sıkıntıdaysa, tırnak içinde özgürlüğünden mahrum bırakılmış insanlar da aynı sıkıntının içinde. Biz hala Osman Kavala'nın neden şu anda tutuklu olduğunu bilmiyoruz. Ahim kararlarına rağmen, Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararlarına rağmen. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir kıymık ileri gidilemiyor. Dün alınan karar neticesinde Can Dündar'ın mallarına el konulması. Tamamen artık süreç bitti. Ya içinizden pek çoğunuz, konuştuğum pek çok insanda duyuyoruz zaten bunu. Pek çoğunuz Can Dündar'ı sevmiyorsunuz. Bu hakkınızdır. Ama burada bahsedilen o insanın isminden bu durumu çıkartarak durumu tartışmak olmalı. Resmen müsaade uygulanıyor Osmanlı'daki gibi. Şu anda mal müsaadesi uygulanıyor. Neden? Hani cezanın şahsiliği ilkesi? Yani bunun karşılığında şunu söylemek zorunda değil mi insanlar? Mali suça mali ceza verilsin kavramını gündeme getirenler, bununla ilgili atanlar tutanlar mesela şunu söylemek zorunda değil mi? Hangi maddi zararı yaşatmış durumda Can Dündar ki mallarına el konularak o zararların tazmini hedefleniyor? Ortada böyle bir şey yok ki. Can Dündar'la da Erdem Gül'le de ilgili açılan davaların tamamının haberden kaynaklanan şeyler olduğunu biliyoruz. MİT tırları davası adı üzerinde. Yani MİT tırlarını çalıp satmış durumda mı? Parasını pavyonda mı yemiş Can Dündar? Ortada bu kadar büyük bir hukuksuzluk varken insanlar çıkıp bunu tartışmıyor. Ama çok net bir şekilde malına müsaade uygulanıyor şu anda. O zaman bizim derdimiz hukuk. Bütün bunların eksilmesinin tek temel gerekçesi hukuk ve burada demokrasi oyunundan, demokrasi oyunculuğundan bahseden insanların şunu tanımlamaları lazım. Hukukun olmadığı ortamlarda insanların seçime yönelik umut beslemeleri dışında onlara bu umudu verebilecek olan kimdir? Demokrasiden, demokrasinin artığından en azından nasiplenmeye çalışıyorsa kimdir? Muhalefet. Heh, işte şimdi tam zurnanın zih dediği yere geliyoruz. O zaman burada muhalefetin neyle uğraştığını konuşmak, tartışmak ve ortaya koymak zorundayız. Bir küçük ayrıntıyla bunu ne zaman konuşmaya başlasam ben şöyle mesajlar alayım. Yeter ya muhalefete çok vurma. Zaten adamlar ezilmiş durumda. Muhalefet dediğiniz şey sizin kış için hazırladığınız pestil değil. Onun ezikliğinden, iyi ezilip ezilmemesinden, iyi yumuşayıp yumuşamamasından söz edemeyiz biz. Tam tersine sert bir muhalefet gerekiyor. Ama bugün muhalefete baktığımız zaman adın mülayim sert olsan ne yazar demek dışında hiçbir şey gelmiyor aklımıza. Sizin geliyor mu? Benim gelmiyor. İşte burada konuştuğumuz şey yani ilk seçimde gidecekler kavramı o muhalefetten bağımsız bir şey. Burada ısrarla 1,5 senedir aynı şeyi anlatıyorum. Şu anda insanların ideolojisinin bir önemi kalmadı. Şu anda bizi birleştiren tek şey zulüm, bizi birleştiren tek şey faşizm. Daha ötesi değil. Biz faşizme karşı birleşmek, omuz omuza olmak zorundayız. O kitlenin içine katılacaksa muhalefet kendi bilir. Katılmayacaksa da kendi bilir. Çünkü burada kaçıracağı şey yakalayacağının çok ötesinde bir sıkıntı aslında. Bugünün muhalefeti tatlı su balığı gibi gezmeyi kendine hak görüyor. Hakikaten bir şey söylemiyor. Mesela en fazla sıkıştırdığında duyduğun cümle şu. Bizi olaylara çekmek istiyorlar, biz bu tuzağa gelmeyiz. E iyi de şu yayının başından beri 22 dakikadır anlattığım şeyler bunlar olay değil mi? Bence olay. Çok özür dilerim ama halk boğazına kadar borca batmış durumda. Ve 2022 yılında en son açıklanan yeni ekonomi programına göre yani yeni ekonomi programına göre 2022 yılında hedeflenen dolar kurunu dün akşam geçtik. Arada 2 yılı çok hızlı kat ettik biz. Da bu arada kaybımız çok büyük. Yani yılın başından beri kimi ekonomistlere göre %36, kimilerine göre %42 değer kaybetmiş olan Türk lirası artık insanların cebinde pul olmayı falan geçti. O yok. Ya para doğrudan yok zaten. Ama burada tam da çıkıp bu dirayeti sergileyecek siyasal bir yöntem bulmak zorunda olan muhalefeti gören var mı içinizde? Yok. Hah, işte Türkiye'de tam da yaşadığımız hikaye bu. Yani hangi birine yetişeceğiz derken aslında yetişmeye... Daha doğrusu yetiştirmeye çalıştığımız şey muhalefet bizim. Yani Türkiye'de dünyadakinin aksine bir durum yaşanıyor. Genelde muhalefet partileri iktidarın olumsuz eylemlerine karşı halkı harekete geçirirler. Şu anda halk muhalefeti ittiriyor. Resmen muhalefet artık külüstür bir araba yokuş aşağı iterek ikide vurdurmaya çalışıyoruz şu anda. Hakikaten inşallah çalışır diyerek. Aküsü hala sağlam mı bilmiyoruz. Marş dinamosunda hala iş var mı hiçbir fikrimiz yok. Doğrusunu isterseniz yakıt olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama bir umut muhalefeti çalıştırmaya uğraşıyoruz biz. Yokuş aşağı itip ikinci viteste vurdurarak üstelik. Biz bunları yaparken kimse kusura bakmasın ama çıkıp şunu söyleme hakkı yok kimsenin. Bu bir demokrasicilik oyunudur. Burada halkın aslında yapmaya çalıştığı şey daha net olmalı. Neyle? Neyle? Bunu söyleyenin o zaman bir kamu önderi de göstermesi gerekiyor. Nasıl bir halk birlikteliğinden bahsediyorsunuz siz? Nasıl? İnsanların burada umutsuzluğunu körükleyen bizatihi muhalefet zaten. Kendi iç dertlerine dalmış, onun içinde debelenen, bir şey çıkartmayan bir muhalefetten bahsediyoruz biz. Ve buna rağmen ısrarla iddiayla söylüyoruz ilk seçimde gidecekler. Bunun gerekçesi muhalefetin iyi olması değil. Ya bir muhalefet partisi için en utanç verici şeyi yaşıyoruz biz şu anda. Hiçbir şey yapmadığı için CHP'nin oyu yükseliyor. Kimse sakın aksini iddia etmesin. Bu yayını izleyen CHP'liler de dahil. Aksini iddia etmesin. Hiçbir şey yapmadığı zaman oyu yükseliyor. Çünkü halk resmen şunu diyor. Ya sen otur. Konuştuğunda saçma oluyor zaten. Sen otur. Ama nereye kadar? Hangi birine yetişeceğiz tedirginliğiyle şurada anlatmaya çalıştıklarımın içinde hepsini ama hepsini bir yana koyun. İnsanlar canlarıyla boğuşurken bir yandan da biz salgın hastalığın nereye gideceğini öğrenmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakan Yardımcısının dün paylaştığı bir tweetin sonradan sildi bir utanmazlık örneği olarak. Sonradan sildi ama hani burada hep benim de bahsederken bir başlangıç bir milat olarak konuştuğum 10 Mart'ta Sağlık Bakanı'nın herhalde Cumhuriyet tarihinde kendisine en çok kredi açılan bakanlardan bir tanesidir ve krediyi ağır vurup harman savurdu. Gerçekten aldığı talimatlar nedeniyle yerin dibine soktu kendisine verilen krediyi. Ama neyse mevzu o değil. Sağlık Bakanı'nın aslında bakanlığın verilerine dayanarak ilk vakaları Şubat ayında gördüklerini ve bunların kendilerine raporlandığını öğrendik. Sağlık Bakan Yardımcısı sildi ondan sonra onu. Şubat ayı. E peki biz ne yaşadık? Bu kadar zaman geçmişken, üzerinden neredeyse 8 ay geçmişken biz ne yaşadık o zaman? Türk Tabipleri Birliği ittirerek, bakın muhalefetten bağımsız olarak bu dönemde Türk Tabipleri Birliği ittirerek yeni verilerin açıklanmasını sağladı. Muhalefet neredeydi bu arada? Yeni dönem için okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Mesela o çocuklar için maskenin, hijyen setinin tedarik edilip edilemeyeceğini bilen var mı içinizde? Ben bilmiyorum. Okulların ellerindeki imkanlar sınırlı, okul yöneticilerinin de müdürlerinin de ceplerinden mi alacak bu insanlar? Öğretmenler kendileri mi getirecek? Biz bilmiyoruz bunu. Ama sadece bizlerin söylediği şeyi yapan insanlar var. Bu kadar net. Ve bütün bunlar yapılırken kimse demokrasi oyunculuğundan falan bahsetmesin. Tam tersine burada halk bir şey yapıp iktidarı ve muhalefeti ittirmeye çalışıyor şu anda. Ama muhalefet dönüp insanlara eğer şu bakışla çabalama kaptan ben gidemem diyorsa onun da tartışılacak yönü var. Saçma sapan şeyler yapmak değil burada önemli olan. Halka gerçekten önderlik yapabilmek. Siyaset bu kadar susturulmuşken, hukuk yerin dibine sokulmuşken, artık alenen dalga geçiliyorken hepimizde muhalefetin yapması gereken bir şey var. Orada bunu yapabilmek insanların şu görüşünden bağımsız bir gerçek değil. İlk seçimde gidecekler ya. Bu kadar net. Ama yerine kimin geleceği konusunda hala tereddüt var. Şu kesin bir koalisyondan söz ediyoruz biz. Ama koalisyonun içinde kimler neler yapacak hala bir fikrimiz yok. Kemal Bey'in söylemine bakarsanız dostlarımızla kazanacağız diyor. Dostlar kavramı çok muğlak ama daha ötesinde dostların kazanma stratejisini biz bilmiyoruz. Ne yapılacak? Onun için söylüyorum. Hangi birine yetişeceğiz derken sadece dertlerden, sorunlardan bahsediyor falan değiliz. Biz bir yandan o sorunları çözmekle yetkili olan, o sorunları çözme görevine haiz olan insanları da ittirmeye çalışıyoruz. Koskoca ülke ve daha ağırlıklı olarak muhalefet çalışmayan en son 3 sene önce çalıştırılmış bir külüstür otomobil gibi. Yokuş aşağı ittirerek iki de vurdurarak çalıştırmaya uğraşıyoruz şu anda. Çalışır mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ya çalışır ya da genelde o işlem yapılırken araba boşta tutulur. Boştan o vites geçmezse yerine yokuş aşağı artık nereye giderse oraya çakacak muhalefet. Ve bu saatten sonra bunun dönüşü olmayacak. 2001'de yaşananlar ve ardından 2002 seçimlerinin gösterdiği yani parlamentoda son üçlü koalisyonu yok ederek mecliste sandalye vermediği seçim hiç kimsenin unutmaması gereken bir seçim olmalı. Yani insanlar parlamentoya soktukları kadar dışarıda bıraktıklarını da neyi niye yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ve aklının bir yerinde herkes tutmak zorunda. Hani yayının başında söylemiştim ya o arkadaşımın sözü bazen başka ülkelerin insanlarının dertlerini kıskanıyorum diye. Ben de bazen başka ülkelerin yönetimlerini, onların muhalefetlerini kıskanıyorum. Onların sözlerini kıskanıyorum. Mesela Hollanda dün aldığı bir kararla evlerinden çalışmak zorunda olan insanların tuvalet kağıdı, peçete, hijyen malzemesi, sabun gibi ihtiyaçlarının patronları tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti. Evden çalışanların. Bizde çalışan yok gerçi. Çoğu işsiz olduğu için halkın bunları da konuşmaya gerek yok. Yani bazılarının ne kadar güzel dertleri var değil mi? Bizse hangi birine yetişeceğimizi şaşırmış durumdayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Olmayacak da. Olmasın da. Zaten olamaz da. Çünkü biz farklı türde yetiştirmiş insanlarız. Ve her birimizin hayata bakışı ayrı. Etnik kökenler, cinsel yönelimler ayrı. İnançlar, inançsızlıklar farklı. Siyaset konusunda bakışlar çok farklı. Ama doğrusu bu zaten. Biz aynı ülke için farklılıklarımızla ortak hayaller oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü demokrasi dediğimiz şeyin birbirimizden vazgeçmemek olduğunun farkındayız. O farklılıklar zenginlik olarak yansıyacak hayatımıza. Böyle yaşayacağız biz. O zaman korkmadan konuşacağız birbirimizle. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yaparız, yapıyoruz işte 5 yıldır. Yine yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayının sürmesi için benim katkım olur mu sorusunun cevabını vereyim ben size. Olur. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz yayınların devamı için. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz değil mi? Aman diyeyim, o son derece önemli. Çünkü onu tıklayarak ben bunların konuşulduğu yayınları istiyorum. Ben bugünün saçma, yalaka medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. Onun öyle bir özelliği var. Üstelik bunu parasız pulsuz yapacaksınız. Merak etmeyin. Sadece bir tek mail adresiyle abone olacaksınız. Yandaki zil, o da yayınlar başlamadan bana haber ver anlamına geliyor. Tıklarsanız iyi olur bana kalırsa. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesi de isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Anlamı YouTube sayfamın girişinde kısa bir video ile açıkladım ama burada da söyleyeyim. YouTube'un yayıncılara getirdiği bir imkan bu. Eğer isterseniz bu yayını aylık olarak, aylık 5 lira, aylık 15 lira ya da aylık 60 liralık ücretler karşılığında, destekler karşılığında katkılarınızı iletebileceğinizi anlatıyor. Ama isterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun, bu yayın ilk gününden son gününe kadar hep parasız da hep parasız olacak zaten. Bu katkıyı düşünenler için konulmuş bir yöntem. İsterseniz kullanacaksınız. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da edebiyat konuşacağız. Klasikler, arkamda duran kitabı konuşacağız. Mavi ve Siyahı. Yarının gündemi olacak. Biz edebiyattan kendimize bir sığınak oluşturacağız. Bir saat, 45 dakika bir saat arasında kitap konuşacağız sadece. O yayına beklerim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.